Ayrım 14, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 156. Jane tamam diye düşündü. Bu küçük telsiz de haber veriyor onlara. Peki buluşma gereğini neden görüyor öyleyse? Belki de biri duyar korkusuyla telsizde sırları iletmiyordu. Belki de telsiz acil durumlar ve randevuları ayarlamak içindi. Köyden çıkmadığı zamanlar gibi. Arka kapı açılıyordu. Jane korkuyla telsizi yere düşürüp arkasına döndü. Oturma odasına baktı. Farah elinde bir süpürge ile içeri girdi. Tanrım diye söylendi. Jean-Pierre gelmeden telsizden kurtulmalıydı ama nasıl? Atamazdı, hemen bulurlardı. Parçalamalıydı neyle? Çekici yoktu ki, bir taş öyleyse. Hemen oturma odasına, oradan da avluya çıktı. Avlu duvarı aralarına harç dökülmüş, kaba saba kesilmiş taşlardan yapılmıştı. Uzanıp birini yerinden çıkarmaya çalıştı ama taş kıpırdamadı bile. Sırayla hepsini denemeye başladı. Dördüncüsü biraz gevşek gibiydi. Olanca gücüyle iki yana kanırttı. Taş elini parçalamıştı. Son bir çabayla asılınca taş yerinden çıktı. Jane taş yere düşerken iki adım geri fırladı, taşı iki eliyle kavrayıp eve döndü. Ön odadaki kara telsizi yerden aldı, çini döşeli tezgahın üstüne koydu, taşı başı üstüne kaldırıp hızla indirdi. Plastik kılıf çatlamıştı, daha sert vurmak zorundaydı. Bir daha kaldırıp indirdi. Kılıf kırılmış, telsizin içi ortaya çıkmıştı. Bir devre, bir hoparlör, üzerinde Rusça yazan iki de pil. Pilleri alıp yere fırlattıktan sonra telsizin içini parçalamaya başladı. Birden iki el kavradı kollarını. Jean-Pierre, ne yapıyorsun diye bağırdı. Karısını iki omzundan tuttuğu gibi yana fırlattı. Jane sendeledi, yere yuvarlandı. Jean-Pierre telsize bakıyordu. Mahvolmuş, onarılması olanaksız. Karısını entarisinden tutup ayağa kaldırdı. Ne yaptığını bilmiyorsun sen. Gözlerinde umutsuzluk ve çılgıncasına bir öfke parıltısı vardı. Bırak beni diye bağırdı Jane. Kendisine yalan söyleyen o idi. Böyle davranma hakkı yoktu. Bana ne cesaretle el sürüyorsun sen. Ne cesaretle ha? Jean-Pierre elini kaldırıp bir yumruk savurdu. Yumruk Jane'in karnına isabet etmişti. Bir an şaşkınlıktan donup kaldı, sonra ta içinden Şantal'ı doğurduktan sonra sancıyan yerlerinden bir ağrı yükseldi. İki elini karnına bastırarak bağırdı. Gözlerini kapattığı için ikinci yumruğu görmemişti. İkinci yumruk ağzının ortasına indi. Bir çığlık attı Jane. Kocasının bunu kendisine yaptığına inanamıyordu. Bir daha vuracağından korkarak gözlerini açtı. ''Nasıl mı cesaret ederim?'' diye haykırıyordu Jean-Pierre. ''Nasıl mı cesaret ederim?'' Jane toprak zeminde diz çöküp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ağzı konuşamayacak kadar acıyordu. ''Lütfen vurma bana'' diye mırıldandı. ''Bir daha vurma bana!'' Kendini savunurcasına elini yüzüne tuttu. Jean-Pierre çömeldi. Kadının elini yana itip yüzünü yüzüne yaklaştırdı. ''Ne kadardır biliyorsun?'' Jane dudaklarını yaladı. Ağzını koluyla silince dudaklarının kanamakta olduğunu fark etti. ''Seni Jobak'a giderken taş kulübede gördüğümden beri.'' ''Ama bir şey görmedin ki orada.'' ''Adam Rus aksanıyla konuşuyordu. Ayağının su topladığını söyledi. Oradan anladım işte.'' Jean-Pierre bir an durakladı. ''Peki neden şimdi? Neden daha önce kırmadın telsizi?''
''Cesaret edemedim.''
''Şimdi?'' Alice geldiği için. Yani? Jane içindeki bu son cesaret kırıntısını toparladı. Bu casusluğa bir son vermezsen Alice'e söylerim. O seni önler. Jean-Pierre karısının boğazını kavradı. Ya şimdi seni boğarsam orospu karı?
Bana bir şey olacak olursa Alice bunun nedenini öğrenmek isteyecektir. Hala seviyor beni.
Jane kocasının yüzüne baktı. Erkeğin gözlerinde nefret parıltıları vardı. ''Artık onu asla öldürmeyeceğim.'' dedi. Jane onun kimden söz ettiğini anlamamıştı. Alice olamazdı. Mesut mu? Jean-Pierre'in amacı Mesut'u öldürmek miydi? Elleri hala boğazındaydı. Jane korkuyla bakıyordu yüzüne. Tam o anda Chantal ağlamaya başladı. Jean-Pierre'in yüz ifadesinde inanılmaz bir değişiklik olmuştu.
Düşmanlığı birden kaybolmuş, o gergin öfkeli bakışı silinmişti. Jane'in şaşkın bakışları altında yüzünü elleriyle örtüp ağlamaya başladı. Gözlerine inanamıyordu Jane. Kocasına acımaklı olduğunu fark edince aptallaşma, herif seni daha şimdi dövdü diye düşündü. Yine de adamın gözyaşları etkilemişti kendisini. Sakin bir sesle ağlama dedi. Kocasının yanağına dokundu. Özür dilerim. Sana yaptığım şey için özür dilerim. Tüm yaşamım boşuna. Jane kabarmış dudaklarına ve karnındaki hala devam eden sancıya rağmen adama artık öfke duymadığını fark etti. Kendini duygularına bırakıp kocasını kucakladı, bir çocuğu avuturmuş gibi sırtını okşadı. ''Yalnızca Anatoli'nin aksanı yüzünden'' diye mırıldandı Jean-Pierre. ''Yalnızca bu küçücük şey yüzünden.'' ''Anatoli'yi unut, Afganistan'ı terk edip Avrupa'ya döneriz, ilk kervanla gideriz.'' Jean-Pierre ellerini yüzünden çekti. Paris'e döndüğümüzde, evet, yurdumuza döndüğümüzde senden ayrılmak istemiyorum. Beni bağışlayabilecek misin? Seni gerçekten seviyorum. Evliyiz üstelik. Chantal da var sonra. Beni lütfen bırakma Jane, lütfen. Jane hiçbir duraksama hissetmediğini görünce şaşırdı. Sevdiği erkekti bu. Kocası, çocuğunun babası, başı dertliydi ve yardım istiyordu. ''Bir yere gitmiyorum.'' dedi. ''Söz ver, beni terk etmeyeceğine söz ver.'' Jane kanayan dudaklarıyla gülümsedi. ''Seni seviyorum, seni terk etmeyeceğime söz veriyorum.'' 9. Bölüm. Alice düş kırıklığına uğramıştı, sabırsız ve öfkeliydi. 7 gündür 5 Aslan Vadisi'nde olmasına rağmen hala Mesut'la görüşememişti. Jane ile Jean-Pierre'in birlikte yaşadıklarını, birlikte çalıştıklarını, küçük kızlarının mutluluklarını paylaştıklarını görmek kendisine cehennem azabı yaşattığından sabırsızdı. Bu pis duruma kendi kendini soktu, bunun tek sorumlusunun kendisi olduğunu bildiğinden de öfkeliydi. Mesut'la bugün görüşeceğini söylemişlerdi. Ama büyük adam hala ortalarda yoktu. Alice dün bütün gün yürüyerek gelmişti oraya. 5 Aslan Vadisi'nin güneybatı ucunda Rus bölgesindeydi. Banda'dan yanında Ali Gani, Matullah Han ve Yusuf Gül olduğu halde çıkmıştı. Yolda her köyden 2-3 kişi katılmıştı aralarına. Şimdi 30 kişi kadar olmuşlardı. Bir tepenin üstündeki incir ağacının altına oturmuşlar, incir yiyip bekliyorlardı. Oturdukları tepenin eteğinde başlayan düz bir ova güneye, hatta 50 mil ötedeki Kabil'e kadar uzanıyordu. Yine aynı yönde ama 10 mil kadar ötede Bagram hava üssü vardı. Binaları göremiyorlarsa da havalanan jetleri görebiliyorlardı. Ova, hepsi de 5 Aslan Nehri'nin kolları olan bir sürü dere ile kesilen, verimli bir tarla ve bahçelerden oluşan bir topraktı. Tepenin eteğinden geçen toprak bir yol Rus bölgesinin burada en kuzey ucu olan Roka kasabasına gidiyordu. Yolda pek trafik yoktu. Birkaç köylü arabası, ara sıra da bir Rus zırhlı aracı. Yolun nehri geçtiği yerde Ruslar tarafından yapılan yeni bir köprü vardı. Alice köprüyü havaya uçuracaktı. Gerçek görevini gizlemek için kullandığı patlatıcı dersleri çok tutulduğu için seyirci sayısını kısıtlamak zorunda kalmıştı. Tahran'daki günlerinden biraz Farsçası vardı. Kervanla da gelirken biraz Dari dili öğrenmişti. O yüzden şimdi manzaradan, yiyecekten, atlardan ve silahtan söz edebiliyor ama pek karmaşık şeyler anlatamıyordu. Ancak herhangi bir şeyi havaya uçurma fikri Afganlara çok çekici geldiğinden seyirci sayısı hiç eksilmiyordu. Onlara iş için gerekli TNT miktarını hesap etmeyi öğretemez, hatta onlara Amerikan ordu malı cetvelini gösteremezdi. Adamların çoğu ilkokul aritmetiği düzeyinden yukarı çıkmamışlardı, bir kısmının ise hiç okuma yazması yoktu. Yine de cephaneleri çok az olduğu için onlara daha az madde kullanarak daha çok hasar vermeyi öğretebiliyordu. Ayrıca koruyucu önlem almayı da öğretiyordu. Ama bu boşuna oluyordu. Afganlar için tedbir almak korkaklıktı. Alice bu arada da Jane konusunda işkenceler içinde kıvranıyordu. Onun Jean-Pierre'e dokunduğunu görünce bir kıskançlık dalgası kaplıyordu içini. İkisini mağara klinikte birlikte çalışırken görünce gıpta duyuyor, Jane bebeğini emzirirken dolgun göğsünü görünce ihtirasla kendinden geçiyordu. Geceleri kaldığı İsmail Gül'ün evinde uyku tulumunun altında uyanıyor, kimi zaman sıcaktan terliyor, kimi zaman tir tir titriyor, toprak yerde bir türlü rahat edemeyerek yan odada İsmail ile karısının boğuk sevişme seslerini dinliyor, elleri Jane'e dokunmak için kasılıyordu. Bütün bunlar için ancak kendisini suçlayabilirdi. Jane'i geri alabilirim umuduyla gönüllü olmuştu bu göreve. Hiç de profesyonelce bir tutum değildi bu. Şimdi yapabileceği tek şey buradan sessizce çekip gitmekti. Ve Mesut'la görüşene kadar beklemek zorundaydı. Gerillalar birden susmuşlardı. Alice çevresine bakınınca 7-8 kişilik bir grubun tepeye yaklaştıklarını gördü. Tüfeklerinden ve çitrali kasketlerinden bunların da gerilla oldukları anlaşılıyordu. Adamlar yaklaşınca Ali sanki selama dururmuş gibi kas katı kesildi birden. Alice kim o diye sordu. Mesut. Hangisi? Ortadaki. Alice grubun ortasındaki adama baktı. İlk bakışta Mesut'un diğerlerinden pek farkı yoktu. Orta boylu, asker elbiseleri ve Rus çizmeleri giymiş zayıf biri. Alice adamın yüzüne baktı. Bıyıkları ve sakalı seyrek de esmer değildi. Burnu uzun ve kemerliydi. 28 yaşında olduğu söyleniyordu ama gözlerinin kenarlarındaki çizgiler kendisini en az 5 yaş daha büyük gösteriyordu. Yakışıklı değildi ama yüzünde kendisini çevresindekilerden ayıran canlı bir zeka ve sakin bir otoriterlik seziliyordu. Elini uzatarak Alice'in yanına yürüdü. Mesut. Alice Thaler. Alice adamın elini sıktı. Mesut Fransızca bu köprüyü havaya uçuracağız dedi. Hemen başlayalım mı? Evet. Alice çantasını toplarken Mesut gerillaların arasına karıştı. Kiminin elini sıktı, kimini başıyla selamladı, bir ikisini kucakladı. Hazır olunca dağınık bir halde tepeden aşağı inmeye başladılar. Alice görülürlerse isyancı bir ordunun bir birliği olarak değil de bir köylü grubu sanılacaklarını umuyordu. Tepenin eteğine inince artık yoldan geçenlerce görülmeyeceklerdi. Ama üstlerinden geçen bir helikopterden pek kaçmalarına olanak yoktu. Alice helikopter gürültüsü duyduklarında ağaçlar arasına saklanacaklarını tahmin ediyordu. Ekili tarlalar arasındaki patikadan nehire doğru yürüyorlardı. Birkaç küçük evin önünden geçmişler, tarlalarda çalışanlar kendilerini görmüşlerdi. Kimi görmezlikten gelmiş, kimi de el sallayıp selam vermişti. Gerillalar nehire varınca kayaların ve kıyıdaki 3-5 ağacın arkasına sığınarak kıyı boyunca yürüdüler. Köprüye 300 metre kalmıştı ki küçük bir askeri araç konvoyu geçmeye başladı. Araçlar Roka yönünde gözden kaybolana kadar saklandılar. Alice bir söğüt ağacının altında yatarken yanı başında Mesut'u buldu. ''Köprüyü uçurursak Roka'nın ikmal yolunu kesmiş oluruz.'' dedi Mesut. Kamyonlar gözden kaybolunca birkaç dakika daha bekleyip sonra geri kalan yolu yürüyüp köprünün altına girdiler. Artık yoldan görünmeleri olanaksızdı. Köprünün ortası nehirden 7-8 metre yüksekti. Nehir de o noktada 3 metre kadar derindi. Alice bunun basit bir köprü olduğunu gördü. İki uzun çelik kiriş nehrin iki yakasına dayanıp ortadaki beton yolu taşıyordu. Köprünün başka bir ayağı ya da desteği yoktu. Bütün yük kirişlerdeydi. Kirişler kırılınca beton olduğu gibi çökerdi. Alice hazırlıklarına başladı. TNT'si yarımşar kiloluk sarı bloklar halindeydi. 10 blokluk bir dizi hazırlayıp hepsini birbirine bağladı. 3 tane böyle diziyle elindeki tüm dinamiti bitirmişti. Bombalarda, mermilerde, mayınlarda ve el bombalarında en çok kullanılan madde olduğu için TNT kullanıyordu. Gerillalar patlamamış Rus bombalarından bunu her zaman elde edebiliyorlardı. Onların işlerini plastik patlayıcılar daha iyi görürdü aslında. Plastik kirişlerin çevresine sarılır, deliklere doldurulur, istenilen biçime sokulurdu. Ancak Afganlar bulabildikleri ve çalabildikleri malzemeyle çalışmak zorundaydılar. Zaman zaman vadide yetiştirdikleri marihuana'ya karşılık Rus istihkamcılarından biraz plastik de bulabiliyorlardı. Ama bunun için düzenli Afgan ordusundan aracı kullanmak gerekiyordu ki bu da hem tehlikeliydi hem de Rusların elinde fazla malzeme yoktu. Siyah'ın Peşaver'deki adamının Elis'e anlattıkları hep doğru çıkıyordu. Başının üstündeki kirişler 2,5 metre aralıkla yerleştirilmiş I kirişleriydi. Elis kirişler arasındaki açıklığı işaret ederek biri bana şu uzunlukta bir dal bulsun dedi. Gerillalardan biri kıyı boyundan taze bir ağacı söktü getirdi. Aynı boyda bir tane daha istiyorum dedi Elis. Bir TNT dizisini kirişin alt çıkıntısına birini öteki kirişe koyup düşmemeleri için dalı aralarına sıkıştırdı. Sonra suya girip nehrin öte yakasına gitti, orada da aynı şeyi yaptı. Yaptığı her şey Dari, Fransızca ve İngilizce karışımı bir dille anlatıyordu. Önemli olan sözlerini anlamaları değil ne yaptığını görmeleriydi. TNT bloklarına saniyede 700 metre yanan primakort fitili takıp aynı anda patlamaları için 4 bloku birbirine bağladı. Mesuda Fransızca olarak böyle yapmakla fitilin bloklara doğru iki uçtan birden yanmaya başlayacağını, fitilin bir yerde kesilmesi halinde bile bombanın patlayacağını anlattı. Bunu hep alınması gereken bir önlem olarak vurguladı. Çalışırken garip bir mutluluk hissediyordu. Yaptığı mekanik işlerden ve patlayıcı hesabının sinirlerini yatıştırıcı bir etkisi vardı. Mesut da artık ortaya çıktığına göre görevine devam edebilirdi. Yukarıdan görünmemesi için fitili suyun içine salmıştı. Su yanmasını etkilemezdi. Primakord'un ucuna filmiye takıp buna da ağır yanan fitilden 4 dakikalık bir bölüm ekledi. ''Hazır mısın?'' diye sordu Mesut'a. ''Evet.'' Alice fitili yaktı. Hızla nehrin yukarısına doğru yürümeye başladılar sonra. Alice çocukça bir heyecan içindeydi. Az sonra kopacak kıyametten. Diğerleri de heyecanlı görünüyorlardı. Alice kendisinin de heyecanını onlar gibi saklayamadığını düşündü. Ancak o anda gerillalar birden toprağın içindeki solucan sesini dinleyen kuşlar gibi kulak kesildiler. Alice de o anda duydu uzaktan gelen tank gürültüsünü. Bulundukları yerden yol görünmüyordu. Adamlardan biri hemen bir ağaca tırmandı. İki tane dedi. Mesut Alice'in kolunu tuttu. Tanklar üzerindeyken köprüyü havaya uçurabilir misin? Bu bir sınav diye düşündü Alice düşünmeden. Evet dedi. Mesut gülümseyerek başını salladı. Güzel. Alice de ağaca çıkıp yola baktı. İki kocaman kara tank Kabil yolundan yaklaşıyorlardı. Düşmanı ilk kez gördüğü için birden gerilmişti vücudu. Zırhları ve koca toplarıyla, hele üstleri başları dökülen gerillalar ve silahlarıyla kıyaslanınca dehşetli bir görünümleri vardı. Ama vadi gerillaların ev yapısı mayınlar, tam yerine oturtulmuş el bombaları ve çalıntı roketlerle havaya uçurdukları tankların kalıntılarıyla doluydu. Tankların yanında başka araç yoktu. Bir devriye ya da baskın grubu değildi. Tanklar herhalde Bagram'da onarıldıktan sonra Roka'ya götürülüyordu. Ya da Sovyetler Birliği'nden yeni gelmişlerdi. Ellis hesaplamaya başladı. Tanklar saatte 10 mil kadar bir hızla ilerlediklerine göre 1,5 dakika sonra varacaklardı köprüye. Fitil yanalı 1 dakika olmamıştı daha. Henüz en az 3 dakikası vardı. Bu duruma göre köprü havaya uçtuğunda tanklar epey uzaklaşmış olacaklardı. Alice ağaçtan atlayıp koşmaya başladı. Bir yandan da en son savaş gördüğümden bu yana kaç yıl geçti diye düşünüyordu. Arkasında ayak sesleri duyunca dönüp baktı. Ali sırıtarak koşuyor, onu da 2 kişi izliyordu. Diğerleri nehir kıyısında kayaların ardına saklanmaktaydılar. Alice köprüye varınca ağır yanan fitilin yanında diz çökerken sırtından çantasını sıyırdı, eliyle çakısını ararken kafasından hesap yapmaya devam ediyordu. Tanklar 1 dakika uzaktaydılar şimdi. Lanet fitiller 30 saniyede 30 santim kadar yanıyordu. Bu makaradan aldığı ağır mıydı, orta mıydı yoksa hızlı mı? hızlı olduğunu sanıyordu. O zaman 30 saniyelik bir gecikme için 30 santim. Kendisi de 30 saniyede 50 metre koşardı ki güvenlik açısından kılı kılına bir şeydi bu. Çakısını açıp yanı başına çömelen Ali'ye uzattı. Elvis fitili fünye ile birleştiği yerden 30 santim ötesinden iki eliyle tutup Ali'ye gösterdi. Ali fitili kesti. Elvis sol elindeki fitili sağ elindeki yanan parçaya yaklaştırmadan tankların ne kadar uzakta olduklarını görmek zorundaydı. Fitilleri elinden bırakmadan kıyıya çıktı, başını korkuluğun kenarından uzatıp baktı. Kara tanklar yaklaşıyorlardı, ne kadar kalmıştı? Kafadan bir tahmin yapmak zorundaydı. Saniyeleri saydı, tamam olduğunu tahmin edince kopardığı fitilin yanan ucunu bombalara bağlı olan fitilin ucuna değdirip tutuşturdu. Yanmaya başlayan fitili dikkatle yere bırakıp koşmaya başladı. Ali ile iki gerilla da ardından koştular. Ancak nehir kıyısına çıktıklarında tankların kulelerindekiler kaçanları görebiliyorlardı. Topçular bir an bile düşünmediler. Kaçanların Afganlı gerillalar olduğundan hiç kuşku yoktu. Bu yüzden nişancılar için iyi bir deneme hedefi oluştururlardı. İki gürültü duyuldu. Alice'in başı üstünden iki mermi uçtu. Alice hemen yön değiştirip içerilere doğru koşmaya başladı. Topçu şimdi nişan alıyor diye düşünüyordu. Menzili değiştiriyor. Şimdi namluyu üzerime çevirdi. Şimdi bir daha yolunu değiştirdi. Bir gümbürtü daha koptu. Bundan sonrakini isabet ettirir, lanet bomba patlamazsa diye düşündü. Mesud'a ne kadar erkek olduğunu göstermek zorunda mıydım sanki? O anda makineli tüfek ateşini duydu. Hareket eden bir tanktan nişan almak kolay değildi ama ya dururlarsa? Üzerine gelen makineli kurşunlarını hayal ediyordu. Birden Rusların ne yapacaklarını anladı. Kaçan gerillaları en iyi görecekleri yerde duracaklardı ki orası da köprünün üstüydü. Ama makineli tüfekçiler hedeflerini vurmadan bomba patlayacak mıydı? Daha hızlı koşmaya başladı. Yüreği boğazında atıyordu sanki. Jane onu sevmese bile ölmek istemiyorum diye düşündü. Mermilerin yolunun üstündeki bir kayadan parçalar koparttığını gördü. Umutsuzdu durumu, keklik gibi avlayacaklardı. Gerillalardan birinin arkasında bağırdığını duyduğu an kendisi de vuruldu. Kalçasında bir yanma hissetti. İkinci kurşun bacağını bir anlık felce uğratınca sendeleyip düştü. Göğsünü yere çarptı, yuvarlandı. Acıya aldırmadan doğrulup kıpırdamaya çalıştı. İki tank köprünün üstünde durmuşlardı. Alice'in hemen arkasındaki Ali elleriyle onu koltuk altlarından çekmeye çalışıyordu. Tanklardaki topçulara tam hedef oluşturuyorlardı ikisi de. Bomba tam o anda patladı. Şahane bir şeydi bu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 167.